Biliyorsunuz İsa'ya zengin genç bir adam geldi ve çok büyük iddialı sözler yaptı. Allah'ın krallığını, Tanrı'nın egemenliğini kazanmak için ne yapmalıyım? Ben bir şeyler yapayım da Allah'ın krallığını hak edeyim. Ve İsa ona demedi bana iman et. İlginç bir ses söyledi. Buyrukları tut. Allah'ın zaten sana söylediğini yerine getir. Kendine göstermiyor. Musa'ya gösteriyor. Adam da diyor ki hangilerini? Ama cevap açık. Zina etme. Katillik yapma. Yalan söyleme. Adam ne okuyor? Ne anlatıyor? Musa'nın 10 emrini. Musa'nın 10 buyruğunu anlatıyor. Evet. Ve biz çarşamba günü biliyorsunuz ev toplantımız var. Gene laf oraya geldi. Ve gençlere bakıyorum bir şey bilmiyorlar. Duyulmuyor, duyulmamış. Öğrenilmemiş. Sanki biz İsa'ya bakarken bunu unuttuk. Ama madem İsa dikkatimizi oraya çekiyor. Madem diyor ki en birinci bunu yap. Bununla uğraş. Ondan sonra hazır olacaksın benim öğrencim olmaya. Demek bu da önemli bir nokta var. Önemli bir hakikat var. Bunu anlamalıyız. Musa'nın 10 emri iki tabela üzerinde verilmişti. Biliyorsunuz değil mi? Sina Dağı'nda bilmişken Rab kendisi ona bu iki tabelayı verdi. O da yazıyor Allah'ın parmağıyla yazılmış bu 10 emir. Nasıl oldu bilmiyorum. Hangi metotla Rab nasıl bunu yaptı bilmiyorum. Ama Allah kendi parmağıyla bir şey yazarsa sanıyorum bu önemlidir. Ve eskiden bu 10 emir Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun her bir yerde görebilirdin. Mahkeme avlularında, okul sınıf odalarında her bir tarafta görebilirdin. Ve durmadaki kişiler hani hatırlatırdı. Yalan söyleme, zina etme, hırsızlık yapma. Bu sanki halkın, toplumun temeli oldu. Biz belki birçok konuda anlaşamıyoruz ama bu bizim temelimiz. Bu lazım tutulsun. Özellikle Amerika'da ne de daha fazla Yahudi var. Değil mi? Yahudiler bambaşka şeylere inanıyor, Hristiyanlar bambaşka şeylere inanıyorlar. Ortak bir taraf ne olabilir? Temel bu 10 emir. Her bir yere, her gittiğin yerde bunlar yani gösterilirdi. Tabii ki bu şimdi çoktan yok olmuş. Allah'ı sildiler, konstitüsyadan, anayasadan yok ettiler. Allahsız bir ortam, tam bir ateist ortam yaratıldı. Kimse bana demesin, Hristiyan devletler öyle bir şey kalktı, yok artık. Sanıyorum iyi olacak, biz de bunları gözden geçirelim. Bu Musa'nın 10 emiri diyoruz, hani iki tane tabela üzerine yazılmışken, bugün birinci tabelaya bakacağız. Ve bunlar hepsi Allah'la ilgili buyruklar. Çıkış kitabında bölüm 20. Bunu artık kafanıza yazın. Çıkış 20. Bir kişi merak ettin mi bunlar nerede bulunuyor? Çıkış kitabının 20. bölümünde. Ayet 1'den 12'ye kadar. Dinleyin. Tanrı şöyle konuştu. Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Rab benim. Benden başka Tanrın olmayacak. Bu birinci. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyeceksin. Onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrı'nın Rab kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, 3. 4. kuşaklarından sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Bu ikinci buyruk. Tanrı'nın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. Bu üçüncü buyruk. Şabat gününü, cumartesi gününü kutsal sayarak anımsa. 6 gün çalışacaksın, bütün işlerini yapacaksın ama 7. gün bana Tanrı'nın Rabbe Şabat günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın, kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben Rab, yeri göğü, denizi ve bütün canlıları 6 günde yarattım, 7. gün dinlendim. Bu yüzden Şabat gününü kutsadım. Ve kutsal bir gün olarak belirledim. Bu dördüncü. Ve şimdi beşinci. Annene babana saygı göster. Öyle ki Tanrı'nın Rabbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. Bu beşinci emir. Bugün onlara bakacağız kısaca. Çok fazla derinliğe inmeye vaktimiz yok. Ama hiç değilse o kafamızda kalsın. İstiyorum her bir imalı bunları ezbere bilsin. Bunlar bizim temelimiz. Ya diyeceksin bunlar İsa'ya ne ilgisi var? Ben İsa'yı ne diyorum? Musa'ya değil. Ama sonra göreceğiz bunlar nasıl bağlanıyor birbirlerine. En önce bütün bu 10 emirin yani neyin nesi olduğunu anlamalıyız. Bu 10 emir birinci nokta ayrı verilmedi. Hani öylesine verilmedi. Hani Allah bütün dünyaya konuşmadı bunu yapacaksınız. Her bir insan bunu tutsun diye bir şey yok. Hayır. Bunlar bu 10 emir İsrail halkıyla yaptığı antlaşmasının bir parçasıdır. Bir antlaşmanın bir parçası. Nasıl sen bir antlaşma, bir sözleşme yapıyorsun, bir kira için, kiralık bir ev tutuyorsun, tamam mı? O zaman ev sahibi, ev veren belli, sen kiracı belli. Onun sorumlulukları belli, senin sorumlulukların belli, tamam mı? Bu şartlar ve bu sözleşme, dogovor dediğimiz kağıt üzerinde yazıyor. Bir ev sahibi olarak ben mecburum böyle yapmaya. Sonra bir kiracı olarak ben mecburum böyle yapmaya. Ve bu 10 emir böyle rastgele bir sözler değil. Hani ahlak, moral, öyle yaparsanız iyi olacak. Hayır. Rab kendi halkıyla, İsrail halkıyla bir antlaşma yaptı. Ve bu antlaşmanın sözleridir, şartlarıdır. Demek bu antlaşmanın dışında hiç geçerli değil. Eskiden bir kral öldükten sonra yeni bir kral hükümete geçince öyle bir sözleşme yapardılar. Kral ve halkın arasında bir antlaşma yapardılar. Kral kendi görevini açıklıyor. Ben bir kral olarak halkımı koruyacağım. Düşmanlardan koruyacağım. İyi davranacağım. Hani halkın faydasını koruyacağım. Evet, halk da ona söz verdi. Biz seni sayıyoruz ve sana itaat edeceğiz, boyun eğeceğiz. Böylelikle gerçekten halk ve kralın arasında bir sözleşme oldu. Demek bu 10 emir antlaşmanın bir parçasıdır. İsrail halkı Mısır'dan çıktı, yeni çıkmıştı. Zaten Pentekost bayramı bir parça bunu gösteriyor. Mısır'dan çıktıktan 50 gün sonra, çünkü Pentekost 50 demektir, 50 gün sonra Rab bu kanunu verdi. Bu 10 emiri o zaman verdi. Tamam mı? Evet. Mısır'dan çıktılar. Firavun artık onların kralı değil. Ve artık yeni bir kral var. Yeni bir kralımız var. Mısır köleliğinden çıktık. Ben seni çıkardım. Ve sonra ne? Ben senin kralın olacağım. Biz lazım bunu anlayalım. Yani bu sözleşme, bu antlaşma İsrail halkı ve Rab arasında yapıldı. Ve Rab sanki bir kral gibi diyor ki ben senin kralın olacağım ve krallığımın şartları bunlardır. Bu 10 emir, 10 buyruk şartlar bunlardır. Tamam mı? Evet. Kral olmayacak Musa. Hayır. İsrail halkı farklı. Her bir halk yeryüzünde görünen bir insanın bondurun altında kalmışken hani onlara kral olan bir insan var. İsrail halkı farklı. Onların hiçbir zaman bir kralı olmayacaktı. Rab onların kralı olacaktı. Evet. Aslında tabii ki sadece Rab 10 tane buyruk vermedi. 613 tane buyruk verdi. Ve bu 10 emir sadece bir giriş. Bundan sonra detaylarla yazıyor. Mesela yazıyor çalmayacaksın ama çalmak nedir? Çalmak nedir? Ve o da yazıyor. Mesela çalmak işte sana emanet verilen bir şeyi çevirmemek çalmaktır. Hani mesela tarladaki sınır taşlarını sağa sola oynatmak, işte o çalmaktır. Satış yaparken kantarda hani hileli ağırlıkları kullanmak, bu çalmaktır. Görüyor musunuz? Yani ayrı ayrı detaylarla açıklıyor bu 10 emiri. Demek sadece 10 emir yok, 613 tane emir var. 10 tane sadece onun özetidir. İsrail halkı lazım da hepsini tekine kadar tutsun. Mesih bizimle yeni bir antlaşma yaptı. Ve biz az önce Rabbin sofrasını kutlarken İsa bunu dedi değil mi? Sözlerini biliyoruz ama ne demek? Bu benim kanımla yapılan yeni antlaşmanın kanıdır. İsa bizimle ne gibi bir antlaşma yaptı ve o bizim kralımız olacak ve ne gibi sözler verdik ona, o bizim ne gibi sözler verdi. Onun şartları nedir? Bizim şartlarımız nedir? Evet. Ama eski antlaşmayı anlamadan yeni antlaşmayı da anlamayacağız. Eski antlaşmanın altındaki hani buyrukları, onun ciddiliğini anlamadan İsa için hazır olamayacağız. Onun için okuyoruz Musa'nın 10 buyruğunu. Bunun içinde her zaman aynı parçalar vardı. Bir kral, bir halkla hani bir dogovor, bir antlaşma yaptıktan sonra bu antlaşmanın parçaları hep aynıydı. Birincisi olarak bir antlaşma kimlerin arasında yapılıyor diye yazıyor. Falanca kral, mesela işte Asurların kralı Asurbanipal kendi halkı ile böyle bir antlaşma yapıyor. Demek ki Rab kendini tanıtıyor, ben kimim? Ondan sonra bu antlaşmanın şartları nedir? Kimse, yani iki tarafın görevleri nedir? Sorumlulukları nedir? Sonra üçüncü olarak taraflar, yani kim kimle antlaşma yaparsa taraflar kendi işine bakmadılar mı? Kendi işlerini yerine getirmediler mi? Cezalar ne olacak? Bu da çok önemliydi. Cezalar ne olacak? Ondan sonra antlaşmayı geçerli kılmak için en sonunda kan lazım da aksın. Kan akmadan bir antlaşma geçerli değil. Bir kurban kesilecekti. Ve eski Türkçe'de bu söz çok yerinde. Ahit kesmek diyorlar. Ahit kestik. Ne demek? Antlaştık. Anlaştık bir kişiyle antlaşma yaptık. Çünkü en başta insanların arasında bir antlaşma kanla belli oldu. Evet. Ve şimdi üçüncü bir nokta. Kim kiminle yaptı bu antlaşmayı? Bu antlaşma sadece İsrail ve Yahve, ya Rab arasında yapıldı. Bugünlerde birçok kişi bunu yanlış anlıyorlar. Sen İsrail halkından mısın? Sen İbrahim'in soyundan mısın? Yoksa Bulgar mısın, Çingene misin, Türk müsün, nesin? Yoksa hiç değilse Yahudi değiliz değil mi? Böyle bedence. Onun için Rab bunu İsrail halkıyla yaparken bizi katmıyor, bizi konuşmuyor. Bu bütün dünya için değil. Rab bu antlaşmayı yapmadı Filistinlerle. Rab bu antlaşmayı yapmadı Mısırlılarla, Hititlerle, İranlılarla. Hayır, bu antlaşma yapıldı sadece bir halkla, İsraillerle. Bu neye benziyor? Birçok kişi bugün görüp bunu, ben onu yapacağım, çok güzel. Çok güzel fikirler, çok güzel moral, çok güzel ahlak. İşte insan böyle olmalı, hepimiz bunu yaptık mı dünya cennet olacak, öyle düşünüyorlar. Ama bunun maksadı başka. Bunu sonra göreceğiz. Sen orada hani muhatap değilsin diyoruz. Rab sana konuşmadı. Bu neye benziyor? Sen düşün, bir önceki örnekle devam edelim. Sen bir sözleşme yaptın, bir notaryosa gittin, notere gittin, imzaladın. Sen artık kiracısın. Ve o da yazıyor, bu kontratta, kira kontratında yazıyor. İşte ben mecburum her ay bu kadar ödemeye. Ev sahibi bana böyle kaç kvadrat verecek, iyi, hepsi güzel. Ve o da yazıyor, temiz tutacağım, kışın kar yağdı mı parking yerleri açacağım. Ve daha bir sürü güzel şeyler yazıyor. İyi fikir. Sen bu almışken, bu kağıt senin yanında duruyor. Eve giderken düşürüyorsun onu sokağa. Bir başka kişi geçiyor oradan, alıyor bu kira kontratı ve okuyor. Bu şartları okuyor. Aha, kışın diyor, tamamen temiz tutacağım. Aa, çok güzel bir şey, çok iyi bir şey. Ve bunları hepsini yerine getirmeye başlıyor. Hepsini yere getirdikten sonra bu adamın hakkı olacak mı? O da kiracı olmaya? Hayır. Çünkü en başta bu antlaşma onunla yapılmadı. Ve biz bugün aynı durumdayız. Biz böyle dersek, bunun hepsi iyi, bunu yapacağım. Rab bunu istiyor benden, bir şey anlamayacağız. Onun işi, bunun funksiyası başka. Rab gene istiyor biz on emiri okuyalım ama başka bir amaçla. Bunu sonra geleceğiz. İsa Mesih zaten bu on emiri, iki tabelayı iki emire bağlar. Ve bunlar aslında bir emirin iki tarafıdır, iki yüzüdür. On emiri ikiye indiriyor. Sevgi. Allah'ı sev, komşunu sev. Budur. Öbürler yani sadece komentardır. Evet. Ve dediğimiz gibi bu iki tabela, bu iki buyruğu gösteriyor. Allah'ı sev. Nasıl Allah'ı seveceksin? Birinci beş buyrukla. İnsanı sev, komşunu sev. Nasıl seveceksin? Altıdan ona kadar. Orada yazılan buyruklar var. Evet ve böylelikle bunu anlıyoruz. Ve şimdi sırayla kısaca bunlara bakıyoruz. Birinci emir diyor. Tanrın Rab Yahve benim. Seni Mısır'dan çıkaran Rab benim. En başta görüyor musunuz ne var? En başta bir kurtuluş olayı var. Rab kendi halkını kurtarıyor kölelikten. Ve kurtuluş olayı, kurtuluş İbranice Yehoşua, Yeşua. Sanki dolaylı yoldan Rab daha birinci buyrukta diyor ki ben Yeşua'yım, ben İsa'yım. Ben kurtaran bir Tanrı'yım, ben seni kurtardım, bizim temelimiz bu. Kurtuluş olmadan buyrukları tutmak da yok. Değil şimdi, tut bunları ondan sonra kurtulacaksın. Önce kurtuluş, sonra tutacaksın bunları. Bu buyruklar verildi değil Mısır'dayken, köleyken, bu buyruklar verildi Sina Dağı'nda. Yani kölelikten kurtulduktan sonra ve bu temel hep aynıdır. Bugüne kadar, eski antlaşmada bugüne kadar hep aynıdır. En başta Rab kurtarıyor, ondan sonra biz serbestiz onun buyruklarını tutmaya. Birinci buyruk bu. Ben Yahve'yim. Başka Tanrın olmayacak. Bir kişi sana sorarsa sen hangi Tanrı'ya tapıyorsun? Bu nasıl bir soru? Neden belli oluyor? Bir Allah nedir? Bir Tanrı nedir? Tapmak nedir? Benim Tanrım kim diye düşünürsen değil mi? Eskiden daha açık idi. Binlerce, yüz binlerce Tanrı vardı. Her halkın kendi Tanrıları vardı. Ve bir kişiyi sorduğu zaman sen kimi tapıyorsun? Aa ben Jüpiter'e tapıyorum. Ben gene Venus'a tapıyorum. Tamam mı? Ben Poseidon'a, ben denizciyim. Abi böyle diyor ki, abi ben avukatım, ben Merkür'e tapıyorum. Herkesin bir tanrısı var. Ama bu ne demek? Bir tanrım olsun, bir tanrıya tapmak. Bunun anlamı ne? Bence aslında ateist diye bir şey yok. Ve Paulus da Romalılar 1. bölümde onu açıklıyor. Ateistim diyen kişiler kendi kendini anlamıyorlar. Tam anlamıyla tanrısız, Allahsız bir kişi yok. En sonunda bu kişi demek istiyor ki ben kendi kendimi tanrılaştırdım. Ben kendi kendimi tapıyorum. Ama Allahsız bir kişi yok, tanrısız bir kişi yok. Herkes bir şeye inanıyor. Herkes bu hayatın temel sorularına bir cevap veriyor. Ve bu cevaplar senin tanrın oluyor. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Ve hayatın anlamı nedir? Bu üç soru her bir insanın hayatında temel sorulardır. Sen kaçabilirsin, kendini başka oyuncaklarla eğlendirebilirsin. Ama bu sorulara cevap vermeden sen boş yaşıyorsun. Nereden geldik, nereye gidiyoruz ve hayatın anlamı nedir? Acaba benim hayvanların hayatından bir farkım var mı? Hani görüyorsun bir böcek böyle yukarı duvara tırmanıyor, tamam mı? Sen onu eziyorsun. Benim hayatım farklı mı? Bu soruları sormadan ve cevaplamadan hayat boş, anlamsız. Ve herkes bu sorulara ne cevap verirse işte ona tapmış oluyor. Onun tanrısı odur. En sonunda kişiler, ateist diyenler aslında neye tapıyorlar? Onlar evrene, kosmosa tapıyorlar. Ya da kendi kendine tanrılaştırıyor. Evet, ve gerçekten bir kişiyi sorduğun zaman senin tanrın kimdir? 4 soru sorabilirsin. Birincisi, sen onu tanıyor musun? Sen taptığın Tanrı'yı tanıyor musun? Yaratılış 28. bölümde, ayet 20'de Yakup'u görüyoruz. Değil mi? İbrahim'in torunu Yakup. Adam üçkağıtçı. Zaten adı üçkağıtçı. Tamam mı? Agasını, Esav'ı aldattı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir yemek uğruna, bir kırmızı mercimek çorbası uğruna adama kendi ilk oğlu Hakan'ı sattı. Ne kurnaz. Ama iş oraya gelince agası karar verdi. Ben seni öldüreceğim. Ve bu korkuyla en sonunda anası onu uzağa gönderiyor. Kaç buradan yoksa agan seni öldürecek. Ondan sonra bir gecede Betel diye bir yerde, Allah'ın evi demek Betel. Orada Rab Yakup'la karşılaşıyor ve öyle bir yemin yapıyor Yakup. Tanrı benimle olursa, gittiğim yolda beni korursa, bana yiyecek sağlarsa, babamın evine esenlik içinde dönersem eğer, Rab benim Tanrım olacak. Ne demek bu? Rab, Yahve benim Tanrım olacak. Daha önce değil miydi? Bu Yakup'un torunu değil mi? Onun babası İshak zaten Allah adamı değil miydi? Ne demek bu? Yakup demek istiyor ki, tamam anamdan babamdan bir şeyler işittim ama seni tanımıyorum. Seninle birlikte yaşadıktan sonra beni buraya getirirsen o zaman anlayacağım sen dirisin. O zaman anlayacağım sen gerçekten varsın. Ve bugüne kadar ikinci kuşak, üçüncü kuşak imanlılar aynı problem görüyorlar. Anam babam imanlı ama ben Allah var diye biliyorum ama tanımıyorum. Evlatlarımız o durumda. Ve her bir kuşak yeniden Yakup gibi Tanrı'yı keşfetmeli. Onunla tanışmalı. İkincisi, sadece Allah'ı tanıyor musun? İkinci bir soru, ona hizmet mi ediyorsun? Ya da hizmet ettiğin şey, o senin Tanrın oluyor. Filipiler 3.19'da Pavlus sahte öğretmenler için çok ağır bir laf kullanıyor. Hazır mısınız? Onların tanrıları kendi tumbaklarıdır. Ne demek oluyor? Kendi karınları diyor, kendi mideleri onların Allah'larıdır. Kendi mideleri için çalışırlar. Lisanı yemek bu dünya için değil mi? Almak, kazanmak ve almak. Para harcamak. Paulus diyor, kime hizmet edersen o senin tanrındır. Üçüncü bir soru. Neden anlayacaksın? O benim tanrım değil mi? Ondan korkuyor musun? Kimden korkarsan işte o senin tanrın oluyor. Yine Yaratılış 31. bölümde yine Yakup konuşuyor. Babamın Allah'ı, İbrahim'in Allah'ı ve İshak'ın korktuğu benimle beraber olmasaydı şimdi mutlaka beni boş gönderirdin. Ne diyor? Allah'a nasıl diyor? İshak'ın korktuğu. Aslında yazıyor İshak'ın korkusu. Yani kimden korkarsan o belli ediyor. Hani o senin tanrındır. Sen kimden korkuyorsun? Var insanlar toplantıya gelip ama hani aslında Allah'tan korkmuyorlar. Var kişiye toplantıya geliyor ama tam olarak Rab'den korkmuyorlar. Var kişiye bazı cahil kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz var. Hani mesela biliyorsunuz çok ağır bir yemin ediyorlar. Yemin etmek zaten gösteriyorsun. Ben falanca tanrıdan korkuyorum. Tamam mı? O zaman ne diyorlar? Allah çarpsın, Kur'an çarpsın, ekmek çarpsın, kamyon çarpsın. Hani korktuğu nedir? Ondan korkuyorlar. Ve bazıları hep de aşırı gidip diyorlar ki Kur'an öptürüyor, Musaf öptürüyor. Ne bu? Demek sen Rab'den korkmuyorsun, Kur'an'ın Allah'ından korkuyorsun. Kimden korkarsan o senin tanrıdır. Ve en ağır ve en belli kime güveniyorsun? Dördüncü soru bu. Kime güveniyorsun? Yeşaya 42:17 çok güzel şöyle anlatıyor. Oyma putlara güvenenler, dökme putlara ilahlarımız sizsiniz diyenler ise geri döndürülüp büsbütün utandırılacaklar. Eğer bir puta güvenirsen, yardım bekliyorsun ondan. O senin tanrıdır. Yeşaya 31:1 şöyle diyor. Vay haline yardım bulmak için Mısır'a inenlerin. Bu başka. Onlar bir an gibi heykelin önünde diz çökmediler. Sen benim ilahımsın. Ben senden yardım bekliyorum. Mısır'a, insanlara, Mısır'a inenlerin, atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına, kalabalık atlılara güveniyorlar. Ama İsrail'in kutsalına güvenmiyorlar. Rab'be yönelmiyorlar. Kimden yardım beklersen o senin tanrıdır. Ve buyruk diyor ki, senin tanrın Rab Yahve olacak. Benim diyor. Başka bir tanrın olmasın. Rab diyor. Bu söz ne demek? Yahve. Ve bu sözün tercümesi çok zor. Değişik değişik anlamları var ama temel anlam ben benim. Ben neysem öyle kalacağım. Değişmem. Hep aynıyım. Değişmeyen, sözünü yerine getiren Tanrı benim. Çünkü Musa Rab'le karşılaşınca 3. bölümde sordu, sen adın nedir? Ya sen bilmiyor musun benim adım nedir? Daha önce Rab adını söyledi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı. Bu bir at olur mu ya? Bu sanki bir soy. Ama bir at istiyorum. Hayır. Rab kendini kendi halkı ile definire yapıyor. Beni tanımak için İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un hayatına bakacaksın. O zaman beni tanıyacaksın diyorum. Musa memnun değil. İstemiyorum. Böyle kısa bir atvek. Güzel bir atvek. Böyle kısa. Ondan sonra Rab Yahve diyor. Yahve ben benim. Musa önce sandı Yahudilerin tanrısı birçok tanrıların arasında en büyüğüdür. Yani öbür tanrıları da var ama sen en büyüğüsün. Ve Rab diyor ki hayır en büyüğü ben değilim. Bir tek tanrıyım. Öbürler yok. benden başka Tanrı yoktur. Ve bu olayı biz bu yanan çalı meselesinde görüyoruz. Ve bu ad nasıl kullanıldı? Yahve. Kimi defa Yahve olarak, kimi defa Yehova olarak. Çok kutsal sayıldığı için Yahve yerine kişiler başka bir adı Adonai, Rab sözünü kullandı. Ve o da Rab Efendi demektir. Ve yazılırken kutsal kitaba, Türkçe kutsal kitaba baktığınızda görüyorsunuz R, A, B, üç tane büyük harfler yazıldığı zaman o da Yahve'dir. Esad'ı birinci harf R büyük ise sonra küçük A ve küçük B, o zaman başka bir söz burada geçiyor. Allah'ın öz adı Yahve'dir. Bu aslında tercüme olmaz. Benim adım adsız diyor. Ve şimdi çok büyük tartışma var kardeşlerin arasında, hangi ad kullansın? Allah mı, Tanrı mı? Ama bunlar hepsi boş tartışmalar. Özünde böyle bir şey yok. Hangi ad kullanalım dersek, üç tane derece var. Üç tane yakınlık derecesi var. Allah ya da Tanrı kullanırsan, bu herkesin kullanabildiği bir ad. İmansızlar da aynı sözü kullanıyorlar. Kimi kişiler bunu tartışma konusu yapıyorlar ve bu doğru değil. Kim isterse Tanrı desin, kim isterse Allah desin. Bunun üzerine bir tartışma konusu yaparsak yanlışa gidiyor. Şeytanın bir tuzağı. Bizim aramıza bir oyuncak atıyor ve biz gene akılsız yani köpekler gibi başlıyoruz birbirimizi yemeye. Hayır. Bu tuzağa düşmeyelim. Bulgaristan'da dersek biz Allah adını kullanıyoruz, Tanrı değil. Neden? Çünkü başka ad kullanılmıyor Bulgaristan'da. Kimse Tanrı demiyor. Ve işte yeni bir ad başlatmak anlamsızdır. Sanki biz gidiyoruz şimdi köylere müjdelemeye, Tanrı şöyle yapmış, Tanrı böyle yapmış. Kim? Anlamıyorlar. Sanki Buda'ya anlatıyoruz. Yabancı bir ad. Gereksiz bir şey. Hayır. Halkın konuştuğu gibi konuşalım. Bu kadar yeter. Daha fazla araştırmak boş bir şey. Kaldı ki diyorlar hani put imiş. Allah bir put imiş. Okey, doğru. Ama Tanrı da bir putuydu. Tanrı da eski Türklerin gök tanrısı bir put idi. Tamam mı? Nereye gidersin, hangi adda kullanırsan en başta bir put var idi. Ama tabii ki bizim bugünkü anlamımız farklı. Bu birinci derece, Allah ya da Tanrı. İkinci bir tercüme Rab sözü. Ve eskiden beri Türkiye'de kardeşler sadece Rab kullanır. Ne Allah ne Tanrı kullanmazlar, Rab derdiler. O zaman iş belli. Rab daha yakın bir ilişki gösterir. Sen benim Rabbimsin, herkesin Rabbi değil. Ben sana efendi oluyorum. Ve tabii ki İsa, Yuhanna 17'de diyor ki, ben senin adını tanıttım. Ne böyle? Nasıl? Hangi ad tanıttı? Onlar Yahudiydi. Onlar Yahve adını tanıdılar. Ama İsa diyor, yeni bir ad tanıttım. Hangi ad? Baba. Yeni antlaşmada İsa'nın bizi tanıttığı asıl yeni ad, Babadır. Biz Allah'ı baba diyebiliriz. Ve o yeni bir şey. Eski antlaşmada bu yokydu. Evet, şimdi az buçuk anladık. Birinci en büyük buyruk budur. Bunu yapmadın mı? Öbür 9 tane tutarsan boş. İkinci emir, put yapmayacaksın diyor. Hiçbir insan Rabbin yerini almamalı. Hiçbir put yapmayacaksın. Ama maalesef kiliselerin içinde putlar var. Meryem Ana. Azizler, svetiler, değil mi? Bir put oluşturuyor. Kilise içinde bile. Bazılar kendini put yapıyor, şarkıcılar, sporcular. Başkalar bir başka insanı putlaştırıyor. Eşim için, karım için, kocam için, kızanlarım için, torunlarıma. Her şeyi yapacağım, yeter ki onların gönlüne yapayım. Ne oluyor? Sen bir insanı putlaştırmıştın. Neden Rab bunu buyurdu? Neden insan Allah'ın benzeyişini yapamaz? Hep yanlış oluyor. O bizi tek bir yerde onun benzeyişine gösterdi. İsa Mesih. Allah'ın putu İsa'dır. Gerçek yani karşılığı İsa'dır. İsa'ya bakarak Allah'ın sıfatını görüyoruz. Sanki Allah diyor ki size kendi ellerimle bir benzetme yasaktır yapması. Çünkü ben size bir benzetme yarattım, gönderdim, ona bakın. Neden? Kolosiler 1.15 şöyle diyor. Ve o, İsa, görünmez Allah'ın görüntüsüdür. Bütün yaratılışın ilk duanıdır. Ne diyor? Görünmez Allah'ın putudur. Görünüşüdür, görüntüsüdür. Onun için İsa'ya bak. İsa'ya baktığın zaman, İsa'yı gördüğün zaman... O zaman ona tapabilirsin. Evet, Rab bunu istiyor. Ama başka bir şey değil. Ve İsa'nın sıfatını, sakalına falan değil. İsa'nın nesini? Onun karakterini. Onun kişiliğini. Kolosiler 1.19 şöyle diyor. Çünkü Baba razı geldi, bütün doluluğu onda, yani İsa'da bulunsun. Değil azıcık, değil küçük bir, hani uzak bir ekosu gibi, değil küçücük yani bir ışın böyle. Hayır, bütün diyor Allah'ın doluluğu İsa Mesih'te bulunuyor. Onun için bize yasaktır put yapmaya. Ve tabii ki put ne demek? Hiçbir mesele Rab'bin yerini almamalı. Hiçbir şey Rab'bin yerini almamalı. Biz az önce gördük ki korkmak, güvenmek, tamam mı? Bunlar gösteriyor sen kime tapıyorsun, neyi tapıyorsun. Ve onunla birlikte Kolosiler 3 ayet 5'te açıkça diyor. Açgözlülük putperestliktir. Bir daha söylüyorum. Açgözlülük putperestliktir. Hindistan'da, India'da Ganesh adında bir put var. Belki filmlerde görmüşsünüz. İnsan bedeni ama kafası bir fil, bir slon. Öyle bir tanrıya tapıyorlar. Bu gene kısmet, bolluk ve para tanrısı. Yani İsa buna Mammon diyor. Hindistanlılar, İntiler diyor ki Ganesh. Ve bu Ganesh her yerde görüyorsun. Dükkanlarda, tamam mı? Her bir yerde işte sokaklarda ona tapıyorlar. Özellikle nerede loto bırakıyorsun, toto? Dükkanlarda Ganesh putu var. Adam totosunu salmadan Ganesh'e dokunuyor, okşuyor, tamam mı? Belki ona birazcık et veriyor, süt içitiyor, tamam mı? Ganesh ona bolluk versin. İyi, biz bunu görüyoruz. Ama İsa Ganesh'e mamon diyor. Ve para demektir. Ve Rab diyor ki, sen paranın peşine gidersen, aç gözlülük yaparsan diyor, bu bir putperestlikte en ağır bir şey. En ağır bir şey. Aç gözlülük. Biz bunu saymıyoruz değil mi? Biz bunu günah olarak saymıyoruz. Aramızda bir kişi sarhoşluk yaparsa, içkici olursa, yüz karası. Sen toplantının adını batırıyorsun. Bütün mağaraya biz böylesine atıyoruz. Hemen atmaya hazırız değil mi? Ama ben bugüne kadar 40 senelik imanlı hayatımda hiçbir kilisede duymadım. Falanca kardeş, falanca kız kardeş açgözlülük yaptı da onu uğratırdık. Öyle bir şey de duymadım. Sarhoşluk ne kadar günahsa putperestlik acaba ondan daha büyük mü, daha küçük bir şey mi? Sen düşün. Hepsinden büyük. Zinadan da büyük. Zina yaparsa atıyoruz onu. Ama putperestlik, bak Rab'in standardı bambaşka. Özellikle bugün ne zaman her şey kolay oluyor. Almak kolay oluyor değil mi? Ve bizim içimizde öyle bir açgözlülük olmaz mı? Bizim yüreğimizde bu kolay kolay doğmaz mı? Bir imanlı kendi kendini korumalı değil mi? Açgözlülükten. Yoksa mamona tapıyorsun, Ganesh'e tapıyorsun. Putperestlik. Neden insanlar bir put yapıyorlar? Gözlen görülen bir şeye daha kolay iman edebilir. Şimdi eminim bir Katolik aramıza gelirse, bir Ortodoks Pravoslavna papaz aramıza gelirse ve bizim toplantı salonumuza bakıp eğlenecek bizim. Allah'ımız yok. Ne bu? Zaten ilk yüzyılda bile Mesihçilere yapılan en büyük suçlama budur. Siz ateistsiniz. Nasıl? Biz bütün hayatımızı Rab'a adadık. Ve Mesih'i tanımayanlar bizi ateist diyor. Neden? Toplantıda gözden görülen bir şey yok. Bir şeye tapmıyorsunuz. Put yok. Ve çok kişi bunu telafi etmek için, navaksa yapmak için bugün bile bunu yapıyorlar. Gidiyorlar türbelere. Bir hani kutsal bir adamın mezarına gidiyorlar. Yok mu gördünüz? Bu da var işte bizim Reis Baba var, Konak Baba, Razgat'ta Demir Baba var. Böyle tamam mı? Ama Rab ruhtur. Ve ruhta tapmak meselesi var. Yuhanna 4'te biliyoruz. Ona ruhta tapmalıyız yoksa hiç tapınış yok. Bu daha zordur. Bu daha zordur. İsa Thomas'ın dediği gibi görmeden iman edenlere ne mutlu. Değil mi? Onun için Rab ikinci emirde diyor ki hayır put yapmayacaksınız. Üçüncü emir Rabbin adına boşa anmayacaksın. Demek ne kadar fazla Allah dersen değil Rab, Yahve dersen değil, ne kadar az dersen o kadar iyidir. Çok ters bir anlayış. Çünkü Müslümanlıkta tam onun tersi var. Değil mi? Allah'ı 100.000 kere anlamı, o kadar puan topluyorsun, o kadar toşka veriyorlar sana. Allah, Allah, Allah. Rab diyor, hayır, benim adım kutsaldır. Benim adım kutsaldır. Mahalle nasıl? Allah aşkına. Allah inandırsın seni. Vallahi, billahi, tillahi. Allah'ı kattım şimdi. Allah'ın önünde. Ve biz imanlılar bunlara kaçıyoruz. Yeni bir tane uyduruk Allah'ın önünde. Sanki arkasında söyledin mi? Geçerli değil. Sanki kişi Allah'ın adını andı mı daha çok saygı göstermiş oluyor. Ama Rab bunun tam tersi diyor. Hayır, benim adım kutsaldır. Kutsal bir şeyle oynamak çok tehlikeli. Rab'in düşüncesi ne kadar az onun adını anarsan o kadar daha fazla saygı göstermiş oluyorsun. Evet. Ve bu emire göre Yahudiler zamanla bunu hepten aşırı gittiler ve gündelik konuşmada Yahve adını hiç kullanmaz oldular. Ve bugüne kadar aynı. Bugüne kadar Haşem diyorlar. Ve Haşem demek o at. Yani Allah'ın adı o at imiş. Uydurma bir şey. Ama işte üçüncü buyruğa bakarak o çok kutsaldır. Biz Allah'ın adını hiç kullanmayacağız. Ya da gök diyorlar. Hatırlıyorsunuz kaybolan oğul babasına dönünce ne dedi? Ben sana karşı ve göke karşı. Nasıl göke karşı? Allah'a karşı demek istiyor ama korkuyor. Allah'ın adını ansın. Üçüncü buyruk. Evet. Onun için İsa'daki yemin etmeyeceksiniz. Hiç yemin etmeyin. Birincisi yemin eden kişiyi zaten kendi otoritesini düşürüyor. Nasıl? Demek normal yeminsiz konuşmalarda yalan söyleyebilirsin. Bu problem değil. Ama yeminden sonra yalan söylemesin. İsa diyor evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Demek yeminsiz de her zaman doğruyu söylersiniz. İkinciye, üçüncüye tekrarlamaya gerek yok. Sen bir kere söyledin mi? Öyle. Alışalım böyle. Yalansız bir hayat. Ne kadar da zordur. Bizi çok zor geliyor. Yalansız yaşayalım. Öyle değil mi? Evet. Kim yemin ederse düşüncesiz konuşuyor ve Rabbin adını kutsal olduğunu anlamıyor. Geçiyoruz dördüncü emir kısaca. Şabat günü, sep günü. Bu şimdi birçok imanlılar için büyük bir problem. Çünkü bu da özellikle bizim aramızda Bulgaristan'da çok yayılmış, çok büyük bir denominasyon var. Subutyanlar, yani Adventist Kilisesi. Onlar şimdi bu buyruğu çok tutuyorlar. Evet, tabii ki bu da saçmalık. Neden? Allah'ın buyruklarının arasında seçim olmaz. Yani Türkiye'de değil mi? Manavlar meyveleri satarken hop seçmeci olmaz diyorlar. Ben sana dolduracağım, bu elmaları alacağım. Çürük, güzel, fark yok. Aynı biçimde Allah'ın kanunlarının arasında seçme yapmak mümkün değil. Nasıl bir şey? Sen araba ederken, araba sürerken, şimdi bu kırmızıda duracağım, öbüründe durmayacağım. Olmaz ki. Kanun kanundur. Öyle değil mi? Evet. Şesep günü. Ne demek istiyor? Dinlenmek. Bu söz çok kişiye fena geliyor. Sanki Allah yoruldu da, değil mi? 6 gün yaratırken dünyayı, ondan sonra 7. gün çok yoruldum, lazım dinleneyim. Bu söz böyle değil. Dinlemek demek vazgeçmek. İşlemekten vazgeçmek. Bu demektir. Ve dinlemek bazen işte insan bedenin dinleme ihtiyacı var. Hayır, konu bu değil. Nasıl Rab vazgeçti işlerinden aynı düşünce, aynı logika, aynı mantığı İsrail halkı içinde kullanıyor. Vazgeçiyorsun işlerinden. Değil bedence ihtiyaç var. Hayır. İşleri tamamlanmıştı. Ve onun için Rab diyor ki 7. gün dinlendi. İşlerin hani eksik değil. Ve Şabat günü için bugün biz soruyoruz. Gene bu Adventist Kilisesi'ne bakarsak, tabii büyük ikiyüzlük şu ki, bir tane buyruğu tutunuyorlar, öbürlerini yapmıyorlar. Sünnet nerede? Sünnet olmuyorlar. Domuz eti yemiyorlar. Tamam mı? Ama kurban kesmiyorlar. Nasıl? Seçmek olmaz. Ve aslında bu zaten hani bir kişi bunu okuyup da bugün bunu yerine getirelim diye bir şey yok. Biliyorsunuz bu denominasyonun bir peygamber kadını vardı. Ellen G. White. Ellen White diyorlar burada. Ve o kadın bir rüyada gördü böyle dördüncü buyruğu bir görümde, Videnya'da gördü onu. İşte bu dördüncü buyruk tabiat üzerinde ışınmaya başladı. Yanıp sönmeye başladı böyle. Demek oradan bir ders aldı. Aha Allah istiyor bunu tutalım. Bir kadının rüyasına dayanan bir öğretiş bu. Başka bir şey değil. Evet ve onun için bugün biz düşünmeliyiz. İsa hiçbir zaman demedi Şabat gününü tutacaksınız. Apostolların arasında bunu görmüyoruz. Bunu bir buyruk yapsınlar. Neden öyle? Bu Şabat gününü tutmak için çok büyük bir iman lazımydı. Ne gibi? Sen düşün. Bir çiftçisin. Yani bir dükkan sahibisin. Tamam mı? Dükkanın çok güzel tıkırında gidiyor. İşler iyi. Ama şimdi Rab diyor ki bir gün çalışmayacaksın. Ne oluyor? %15 kaybediyorsun. Paranın %15'i hop havaya gidiyor. Ve belki daha da fazla. Çünkü sen dükkanı bir gün kapatın mı ve kişiye alışacak başka yere gitmeye ve ne oluyor? Bayağı zarar sokuyorsun kendi kendine. Yani Rab sana öğretiyor ki imanla yaşamaya. Buna iman lazım. Sen bir gün çalışma. Ne demek istiyorsun? Rab ben iman ediyorum. Bugün kaybettiğim parayı sen telafi edeceksin. Ne baksa yapacağım. Başka yerden sen bana bunu vereceksin. Ve aslında kısacası bu dördüncü buyruğun Şabat gününün asıl anlamı budur. Rab bize öğretiyor imanla yaşamaya. Çünkü işler o kadar kolay değil. Sadece bir Şabat günü değildi. Bir Şabat yılı da vardı. Oho. 6 sene ekeceksin toprağı, biçeceksin, rekolte alacaksın. 7. sene hadi biçme. Ne olacak? Aha bu daha büyük bir şey değil mi? Ve Rab aynı zamanda diyor ki 6. senede rekoltunu öyle büyüteceğim 2 senelik olacak. Ha git bunu yap. Bunu göreyim. Buna iman lazım. Kısacası 4. emir, 4. buyruk bize imanla yaşamayı öğretiyor. Ve yeni antlaşma doludur. Biz imanlar lazım imanla yaşamayı öğrenelim. Değil mi? Evet. Ve bu zaten eski Yahudi komentatörler, tefsirciler diyor ki bu Mesih'in zamanı için bir hazırlıktı. Rab bu Şabat günü verdi ki Mesih'in zamanına kadar o zaman bütün hayat bir Şabat günü olacak. Yani Yahudiler İsa'dan önce bu öğretişi, bu anlayıştaydılar. Tamam mı? Şabat şimdi sadece şimdilik ama Mesih geldi mi bütün hayatı, bütün yaşamımız bir Şabat gibi olacak. E tabi Mesih geldi, reddettiler onu ve bugün bambaşka anlam vermeye çalışıyorlar. Adım adım Rab İsrail halkına öğretirdi imanla yaşama. Öbür halklar gibi değil. Onlar putlara tapıyorlar ama gene istediğini yapıyorlar. Hayır, sizin imanınız praktikada belli olacak. Şabat tutmakla İsrail halkı çok büyük bir ders öğrendi. Ben hiçbir şey yapamam. Rab ne lazımsa yapacak. Kurtuluş işlerden değil ancak merhamettendir. Şabat buyruğun en büyük anlamı budur. Ve onun için biz Şabat gününü yerine getirmiyoruz cumartesi günü toplantıya gitmekle. Şabat gününü yerine getiriyoruz imanla yaşamakla. Sen öğrendin mi bir kere imanla yaşasan zaten Şabat gününü tutuyorsun. Tamam mı? Ama büyük bir laf. Kim aramızda bu derece geldi? Kim gerçekten dükkanını kapatıyor bir gün için? Kim vazgeçiyor bazı şeylerden hani Rab bana telafi edecek, ne baksa yapacak böyle. Kim bir adım atıyor daha cebinde para yokken. Kim imanla yeni bir işe giriyor Rab için bir şeyler yapsın. Kim? Nerede? Onun için biz yani mesela bu Sıbıtyanlara mana bulmayalım. Biz en birinci Şabat gününün dersini iyice anlayalım ve yerine getirelim. Ve bazıları diyor ki pazar günü o yerine geçti. Hayır öyle bir şey yok. Pazar günü yeni antlaşmanın Şabat günü değildir. Hiçbir yerde görmüyoruz. Yani pazar günü kutsal bir gündür. Pazar günü dinleneceksin. Öyle şey yok. Pazar günü toplantı yapmaya karar verdiler ama kesinlikle Şabat yerine geçmedi. 5. emir son olarak anne ve babaya karşı saygı göster. Ve diyeceksiniz bu 1. tabelada ne arıyor? Bu insanla ilgili bir şey değil mi? Hayır. Hem gramatik olarak hem de öğretiş olarak anlıyoruz bu 1. tabelada olmalı. Değil 2. tabelada. Demek bu 1. tabelada Allah'la ilgili şeyler yazıyor. Allah'la ilgili buyruklar yazıyor. Neden diyeceksiniz ana ve babaya saygı göstermek Allah'la ilgilidir? Çünkü bir çocukken sen Tanrı'yı anlayamıyorsun. Rabbi anlayamıyorsun. Anan ve baban sana Tanrı'yı anlatıyor. Onlar senin Tanrın oluyor. Rabbi tanımak için anne ve babaya bakmalı bir kızım. Evet, sanki onlar Rabbin yeryüzündeki temsilcileridir. presbiterleridir. Evet. Ve bu ne demek oluyor? Saygı göstermek. Nasıl saygı? Nasıl anamıza ve babamıza saygı gösteriyoruz? Tabii ki çocukken boyun eğiyoruz. Kendi işimizi yapmıyoruz. Büyüdükten sonra artık, ayrıldıktan sonra işler değişiyor. Saygı göstermek budur. Onun için saygı göstermeyen evlatlara eskiden ölüm cezası var. Yasanın tekrarı 21, 18'den 23'e kadar şöyle yazıyor. Eğer bir adamın dik başlı, baş kaldıran annesinin ve babasının sözünü dinlemeyen, onların tedbirine aldırmayan oğlu varsa, annesiyle babası onu tutup kent kapısında görev yapan kent ileri gelenlerine götürecekler. Onlara şöyle diyecekler, oğlumuz dik başlı, baş kaldıran bir çocuktur. Sözümüzü dinlemiyor, savurgan ve içkicidir. Bu da konuşmuyor yani ana babanın lafını sözlemi, bozuk bir hayat yaşayan. Bunun üzerine kentin bütün erkekleri onu taşlayarak öldürecekler. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız. Bütün İsrailler bunu duyup korkacaklar. Bizde yok değil mi? Bizde ana yere. Ne olursa olsun çocuğun her gün 10 ton eroin satsın gene benim evladımdır. Kaza yapsın ehliyetsiz işte 2 yaşında kızanları ezdiriyor meselesiyle. Yok bir şey benim evladımdır. Çok farklı bir düşünce. Saygı göstermek başka. Ve bu da belli oluyor. Saygı göstermek nedir? Değil anasının babasının her bir istediğini yapmak ama Rabbe karşı ayaklanıyor. Bu kişi, bu evlat diyor, insan anasına babasına karşı, Rabbe karşı ayaklanıyor. Böyle bir anlam var burada. Ve bakarsak İsa kendisi ayrılmak derecesine gelince sanıyorum çok ters şeyler yazıyor. Kendi anasına, Meryem ana. Hani Katolikler, Ortodokslar onu İsa'dan daha büyük yaptılar. İsa ona ne diyor? Kadın. Ya senin oğlun herkesin önünde sana kadın derse nasıl gelecek sana? Ters değil mi? Bir kere geldiler kalabalık bir yere, etraf öğrenci dolu, haber verdiler. İsa, anan ve kardeşlerin geldi. Şimdi normal bir tepki, normal bir reaksiyon ne olacak? Şşş, yer açın, yer açın. Bu öne geçsin. Anam, otur buraya. İsa ne diyor? Anam kim? Sizsiniz anam. Kardeşlerim kim? Sizsiniz kardeşlerim. Bak görüyor musunuz? Anne ve babaya saygı göstermek demek değil ki her bir istediklerini yapasın. Bu ders çok büyük. Saygı göstermek en birinci onları beslemek demektir. Saygı göstermek onların ihtiyaçlarını karşılamak yaşlılığında. Çünkü eskiden emeklilik maaşı, pensiya yoktu. 1 Timoteus 5:8. Ama bir kişi kendi insanlarına ve daha çok kendi hanesine bakmadı mı o kişi imanı inkar etmiş ve imansızlardan bile beter olmuş oluyor. İşte bu demek anana babaya saygı göstermek. Evet, son olarak soruyoruz kendi kendimize. Neden bunlara uğraşıyoruz? Neden şimdi Musa'nın kanunlarını, buyruklarını okuyacağız? Madem o kanun altında değiliz, değil mi? O zaman bunun faydası ne? Galatyalar 3:24. Böylelikle kanun, yani okuduğumuz 5 emir, bizim için bir terbiyeci oldu, bizi Mesih'e getirsin. Paulus Musa'nın kanununu öyle açıklıyor. Bir terbiyeci. Ne demek bu? O zamanki hanelerde köleler vardı ve bazı köleler okumuş kişileriydi. Değil böyle basit işlerle uğraşanlar, temizlik yapanlar. Bunlar çocuklarının eğitimine görevli kişiler. Ve bu terbiyeci alacak çocuğunu elinden tutarak onu asıl okula götürüyor, mektebe götürüyor ve asıl öğretmeni teslim ediyor. Dışarıda bekliyor çocuk kaçmasın ve gene alıp eve götürüyor ve belki ev ödevlerini, domaşmalarını yapıyor onunla. İşte böyle. Ne demek istiyor Paulus burada? Musa'nın kanunu bizi Mesih'e götürüyor ama asıl öğretmen İsa'dır. İşte bu çok büyük bir hakikat. Birçok kişi kanun nedir, doğruluk nedir bilmeden, anlamadan Mesih'i iman etmeye kalkıyorlar ve sonra imanları çok zayıf. Güç yok, enerji yok. Rabb için bir şey yapmaya çünkü Musa'nın kanununu anlamamışlar. Ancak kim uğraştıysa doğrusunu yapsın, doğru olanı yaşasın. Ancak o anlayacak bu kanun ne demektir ve o bağıracak bana bir kurtarıcı lazım. Çok defa kişilere söylüyorum tamam mı? Doğruluk yapmak istiyor mu? Aa ya tabii yapıyoruz. İyi tamam. Bir hafta yalansız yaşa. Haftaya gene geleceğim. Bir bakalım sen bu hafta içinde yalan söyledin mi, söylemedin mi? Ne oluyor? Önce, aa bende günah yok. Çünkü uğraşmıyorlar. Denemediler doğruluğu yaşasın. Ve onun için Musa'nın kanunu en birinci olur. Her Mesih'e gelen bir kişi önce Musa'ya gitmeli. Musa'nın o emirini anlasın, uğraşsın. Ondan sonra anlayacak, Rab kurtar beni. Yoksa kurtuluş nedir anlamayacak. Rab sizin olsun.